Ayrım 19.
Bu bağlamda Yeniçeri Ketüdağısı Sadrazam'ın makbul adamı olan Defterdar'ı önce azlettiriyor, sonra da Defterdar'ı sabıkın muhasebesin göresin, mali miri lalamda Sadrazam'da ise tahsil edesin içerikli bir hattı hümayun çıkarıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 163. Yeni Defterdar Ketüdağ'ın adamı olduğu için Kara Murat hedefin kendisi olduğunu görüyordu. Böylece Sadrazam ile Ketüdağ arasında ipler kopuyordu. Ne ki Ketüdağ'ın arkasında sadece Turhan Sultan değil bazı ocak ağaları ile ocaklılar da bulunuyordu. Zira Müslühiddin Koca ile damadı Hüseyin Ağa gerçekleştirdiği olumsuz icraatlar nedeniyle desteklerini çekmiş bulunuyorlardı. Buna karşılık Kara Murat'ı destekleyerek kendisine geniş bir çıkar alanı sağlayan Yeniçeri ağası Bektaş Ağa durumdan memnun görünüyor, Sadrazam'ı alttan alta destekliyordu. Murat Paşa da ondan aldığı destekle yerini muhafaza ediyordu. Ancak Defterdarlar çatışması köprülerin atılmasına yol açıyor, taraflar silahlarına davranıyorlardı. Nitekim komplo ve suikast işlerinde usta olan Kara Murat Paşa bir suikast düzenleyerek Ketüdağ'ı ortadan kaldırmak üzere harekete geçiyordu. Bu tip işler için sürekli kullandığı tetikçisi Tophaneli Mustafa Ağa'yı Bağdat'tan İstanbul'a getirtiyordu. Mustafa Ağa binlerce yoldaş boğmuş merhametsiz bir adamdı. Ocak Ağaları adı geçen eser sayfa 36. Murat Paşa Yeniçeri Ağalığını Mustafa Ağa'ya vaat ediyor ancak Ketüdağ'ın öldürülmesinde şart koşuyordu. Bu komplo örgütünün iç dayanışmasını pekiştirmek için de kendi kızını Mustafa Ağa'ya veriyordu. Sadrazam komplonun ilk adımı olarak Ketüdağ Bey'e Yeniçeri Ağalığını teklif ediyor, böylece ondan boşalacak yere de Mustafa Ağa'yı oturtmak istiyordu. Buna karşılık Ketüdağ hileyi fark ederek ağalık önerisini reddediyordu. Murat Paşa Ketüdağ'dan kurtulmak için bir deneme daha yapıyor, kendisine vezaret rütbesiyle Budin'e gitmesini öneriyordu. Ancak Ketüdağ bu öneriyi de reddediyordu. Kara Murat Paşa bakımından suikast seçeneğinden başka çözüm yolu da kalmıyordu. Bir cirit oyunu tertip ettirdi. Oyunda iç oğlanları Ketüdağ Bey'i bir tesadüf paralayacaklardı. Ocak Ağaları adı geçen eser sayfa 37. Ne ki Ketüdağ son derece yaygın bir casus ağı tesis ettiği için Murat Paşa'nın planları ve faaliyetlerini anında haber alıyordu. Suikast hazırlığını öğrenince cirit oyununa katılmıyor, hemen karşı bir suikast düzenliyordu. Ketüdağ Sadrazam'ı divan kapısında öldürtmek istiyordu. Bunun için de Girit'ten gelerek İstanbul sokaklarında aç ve yoksulluk içinde gezen sipahileri elde ederek oda başılarını görevlendiriyordu. Verilen karar mucibince bunlar divanda bağıracaklar, Murat Paşa'nın adamı Mustafa Ağa'yı istemeyecekler, çorba yemeyeceklerdi. Ocak Ağaları adı geçen eser sayfa 37. Unutmamak gerekir ki eski Yeniçeri ağası Kara Murat Paşa'nın da ocakta casusları bulunuyordu. Casuslar suikastı kendisine haber veriyor, Sadrazam o gün divana gitmiyordu. Tüm bu gelişmeler Ketüdağ'ın nüfuzunun Sadrazam'dan daha fazla etkili olduğunu gösteriyordu. Zaten bu nüfuz artık imparatorluk yönetiminde de kendini hissettiriyordu. Ulema ve vüzera Ketüdağ'ın oluşturduğu güç merkezi etrafında toplanıyordu. Saray Ketüdağ'ın onayı olmadan kimseye mansıp vermiyordu. Oğlu 4. Mehmed'i iyice kontrolü altına alan Turhan Sultan Ketüdağ'ın her istediğini yaptırıyordu. Öyle ki Sadrazam kadar etkinlik kazanmış bulunan Ketüdağ, Murat Paşa'nın en sevdiği makbul adamlarını bile İstanbul'dan uzaklaştırabiliyordu. Bu değişim Paşa'nın uygulamalarından rahatsız olan Çar Rüknü Bektaşiye'nin diğer direklerini ürkütüyordu. Zira bu gidişle Sadrazam'la birlikte Ocak Ağalarının dışlanması da kaçınılmaz görülüyordu. Ocaklılar Murat Paşa'yı gözden çıkarıyor, sorunun çözümlenmesi için Kul Ketüdağ'sı Topkapı'daki bahçesinde bir toplantı düzenliyordu. Bu toplantıya Yeniçeri Ağası Karaçavuş, Koca Müslühiddin Ağa ve Bektaş Ağa katılıyordu. Kul Ketüdağ'sı Kara Murat Paşa'nın sadaretten önce azledilmesini sonra da idam edilmesini öneriyordu. Karaçavuş ile Müslühiddin Ağa da Ketüdağ'a katılarak idam konusunda onay veriyorlardı. Buna karşılık Murat Paşa ile görünürde hasım olup gerçekte ise gizli bir mutabakat içinde bulunan ve onun sayesinde önemli çıkarlar elde ederek ayrı bir güç merkezi oluşturan Bektaş Ağa, diğerlerinin idam önerisine katılmıyordu. ''Bilirsiniz ki bu adam benim düşmanımdır. Lakin rica ederim canına ilişmeyiniz. Siz istediğiniz de sadrazam oldu. İstemediğiniz halde çekilmezse o zaman bildiğinizi yapınız.'' diyordu. Böylece Ocak Ağası eski dostu Murat Paşa'ya sahip çıkıyor, düşmanmış gibi davranıp alttan alta onu koruyordu. Nitekim derhal Sadrazam'la ikili görüşme yapıyor, Bektaş Ağa onun sadareti bırakmaya ikna ediyordu. Ağa sadrazama, artık senin sadaretinde revnak kalmadı. Mührü padişaha teslim et de kurtul diyerek ona canını kurtarmayı telkin ediyordu. Zaten arka plandaki Turhan Sultan'ın karşısında daha fazla direnecek gücü kalmayan Murat Ağa da gerçeği görüyordu. Nitekim Bektaş Ağa'yı dinleyip ona hak veriyor ve mührü götürüp padişaha teslim ediyordu. Kara Murat Paşa mührü iade ederken Sultan Halife'ye şunları söylüyordu. Şevketli hünkârım, bir devlette 4 sadrazam olmaz. İşte mührü hümayununuz. Fakat Yeniçeri Ocağı'ndan birine vermeyiniz. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 164. Padişah Budin'e gönderdiği Kara Murat Paşa'yı adeta dinliyor ve ocak dışından birisini Melek Ahmet Paşa'yı sadrazam tayin ediyordu. Melek Ahmet Paşa her ne kadar sadareti ocak ağalarının işlere karışmamaları şartıyla kabul ediyorsa da durum uygulamada böyle olmuyordu. Gerçi bir süre sonra koca Müslühiddin Ağa tutulduğu Zatülcenf hastalığı nedeniyle vefat ediyordu. Fakat damadı Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa ocakta son derece nüfuz ve saygınlık kazanmış bulunuyordu. Bu nüfuz saraya ve hareme de uzanıyordu. Nitekim onun etkinliğinin son dönemiyle Köprülülerin ilk dönemi örtüşecek kadar uzun sürüyordu. Ancak Arnavut ağalar arasında biri vardı ki o ocağın gizli ve kirli iktidarını temsil ediyordu. Bu Bektaş Ali Ağa'ydı. Bektaş Ağa'nın Kara Murat Paşa'yı sadaretten ayrılmayı ikna etmesi ona ayrı bir güç ve nüfuz kazandırmış bulunuyordu. Bununla beraber Bektaş Ağa, ocak ağalarının devlet yönetiminde oynadığı rolü ve elde ettiği otoriteyi kendi bireysel çıkarları yönünde hoyratça kullanıyordu. O siyasi ve askeri nüfuzunu sürekli olarak ekonomik güce, yani şahsi servetini hızla arttırmaya dönüştürüyordu. Üstelik bu işi iyi işleyen bir sisteme dönüştürmüş bulunuyordu. Diğer ağalar mevki ve mansıp peşinde koşarken o ticareti kontrol altına almaya çalışıyor, yolsuzlukları koordine etmekle uğraşıyordu. Özellikle Kara Murat Paşa'nın sadaretten uzaklaşmasıyla birlikte bütün güç ve otorite onun eline geçiyor, ocak dışından atanan sadrazamlar kukla durumunda kalıyordu. O rical arasında umde-i ayan, yani ileri gelenlerin dayanağı sırasında sayılıyordu. Fakat bu umde-i ayanın kurduğu çıkar tezgahı ve çıkar grubu şöyle çalışıyordu. İstanbul'un ticari yaşamı Arnavut Bektaş Ağa'nın eline ve kontrolüne geçmiş bulunuyordu. Anadolu'dan koyun, zahire ve yiyecek getirenler hep Bektaş Ağa'nın sermayesini kullanırlardı. Ekmekçi fırınlarına, bakkallara, sanat erbabına sermayeyi Bektaş Ağa verirdi. Bektaş Ağa'nın sermayesini alanlar ihtikardan korkmazlardı. Her şeyi istedikleri gibi hatta eksik bile satarlardı. İhtisap naipleri veya İstanbul kadıları kol gezerken bunların fırınlarını ve dükkanlarını kabil değil muayene etmezlerdi. Ocak Ağaları adı geçen eser sayfa 125. Kısacası sistem şöyle işliyordu. Ocağın esami defterlerinde yani ulufe listesinde adı bulunan bazı ocaklılar aynı zamanda esnaflık yapıyorlardı. Bunlar aslında Bektaş Ağa'nın servetini işletiyorlardı. Ağa bu ayrıcalıklı esnaflara sermaye verip elde edilen kazanca ortak oluyordu. Dolayısıyla ağanın sermayesini işleten Yeniçeri kökenli esnaf ağanın sayesinde ayrıcalık kazanıyor, haksız rekabete girişerek gerçekleştirdiği kara borsacılıkla yani ticari manipülasyonlar yaparak servetine servet katıyordu. Örneğin bunlar malı eksik tartıyor, diğer esnaf üzerinde baskı tesis ederek fiyatları yapay olarak yükseltiyor, belli ürünleri belirli kişiler dışında kimseye sattırmıyor, imalathane ve dükkanlarını denetletmiyorlardı. Kadı veya ihtisap naipleri denetlemek için ısrar ederlerse ayrıcalıklı esnaf yılışık ve şımarıkça davranışlarda bulunarak onları kovalıyorlardı. Faraza bir bakkala in aşağı deseler bakkal kafiri siz beni dövemezsiniz sultanım sermaye Bektaş Ağa'nındır diye yılışırdı. O zaman kadı da ihtisap naibi de göz yummaktan başka çare bulamazlardı. Ocak Ağaları adı geçen eser sayfa 125. Bektaş Ağa bununla da yetinmiyordu. İstanbul'a et, zahire, çeşitli gıda maddeleri ve ürünleri getirenleri de aynı şekilde finanse edip yönlendiriyor, esnaf gibi tüccar ile de kazanç ortaklığı kuruyordu. Bunu da bir tekel durumuna getirmiş bulunuyordu. Örneğin İstanbul'a et getiren tüccarı finanse ediyor, onların getirdikleri etleri miri tarafından tarh suretiyle yani devlet tarafından bölüştürmek suretiyle kasaplara yüksek fiyatla sattırıyordu. Bu ticaretin gelirini de ocak çavuşları toplayıp Bektaş Ağa'ya getiriyorlardı. Kurduğu spekülatif manipülatif piyasa sisteminin iyi işlemesi için Arnavut Bektaş Ağa büyük bir çıkar grubu örgütlemiş bulunuyordu. Bu çıkar grubunda Yeniçeri esnafı, ocak çavuşları, tüccarlar, celepler, Musevi ve Ermeni asıllı sarraflar ile çeşitli derecelerden bürokratlar yer alıyordu. Arnavut Bektaş Ağa ile yasal, yasa dışı piyasa çetesi servete boğulurken İstanbul halkı resmi eşkıya tarafından yasal yoldan soyuluyor, Bektaş Ağa'nın ayrıcalık şemsiyesine sığınamayan küçük esnaf tam anlamıyla sürünüyordu. Halkın ağzından değil adeta midesinden lokmalarını çekip çalan ağalar ile hempaları gece gündüz o eğlenceden bu ziyafete koşuyor, özellikle kiraz bahçelerinde yapılan işret ağızdan ağıza dolaşıyordu. Lokma-i fukaraya dahi tamah eden Arnavut Ocak Ağası ile aynı çetenin mensupları sadece tarh ile değil narh işiyle de yani gıda maddelerinde tek fiyat uygulamasıyla da servetlerine servet katıyorlardı. Ocağın silahlı gücüne dayanarak spekülatif manipülatif piyasa düzeni kuran Bektaş Ağa bu bağlamdaki mafyos uygulamaların en çirkin örneği et ticareti konusunda sergiliyordu. Ağa ile adamları İstanbul'un et tekelini ellerine geçiriyorlardı. Eti sadece kendileriyle ortak olan çelepler getirebiliyor ve yine sadece kendi izin verdikleri kasaplar satabiliyordu. Bu nedenle 8 akçeden satılan etin okkasını 15 akçeden sattırıyor, açıktan kazandıkları %100 kârı kendi ceplerine atıyorlardı. Bektaş Ağa bu düzeni kurmak amacıyla kendisinden izinli kasaplar dışındaki kasap esnafının dükkanlarını yaktırıp yıktırıyordu. Ayrıca kendi sermayesini işleten celepler dışındaki celeplerin de sürülerine el koyup onlara eza yapıyor, İstanbul'a geldiklerine geleceklerine pişman ediyordu. Nihayet işi o denli ileri götürüyordu ki İstanbul'a Anadolu'dan hayvan getirilmesini yasaklıyordu. Mafyos Arnavut kendi adamlarını örgütleyerek Eflak ve Boğdan'dan ucuz sürü getirtip spekülatif fiyatla İstanbul halkına zorla sattırıyordu. Bu yasal eşkıya et kara borsasını öylesine örgütlü biçimde yapıyor ve devlet mekanizmasını şahsi çıkarı için öylesine fütursuzca kullanabiliyordu ki, vilayetlere tayin ettirdiği devlet görevlilerine para veriyor, bu paralarla sürü aldırıyor, sonra da hayvanları peyderpey İstanbul'a getirterek hem dirisinden hem de ölüsünden kara borsa fiyatla fahiş kazanç temin ediyordu. Sonraları işi daha da geliştiriyor, et konusunda oynadığı oyunları bütün temel tüketim maddelerinde oynamaya başlıyordu. Bursa'dan ve Sakız'dan İpek ve Simi, Bağdat ve Şam'dan Serhat ağaları marifetiyle hilali yani bir çeşit kumaş yük yük İstanbul'a gelir, üç misli fiyatla esnafa dağıtır, parası resmen tahsil edilirdi. Ocak ağaları adı geçen eser sayfa 126. Halk Bektaş Ağa ile oluşturduğu çıkar grubundan yılmış, varlık olarak da tükenmiş bulunuyordu. İnsanlar gıda maddelerinin özellikle de etin fiyatının sürekli artmasından dert yanıyordu. Sadrazam duruma müdahale edemiyordu. Çünkü ağalar duruma hemen el koyarak sadrazamı sindiriyor, halkı suçluyorlardı. Ağalar Behey Sultan'ın bir alay etrak, çiftlerini bozup buraya gölüp, böyle nazinin şehirde zevk edip et ve sair şey ayaklarına gölüp, 15 akçeyi almaya ar mı iderler, hazzı olmayan eski yerine gitsin diyerek üste çıkıyorlardı. Ocak ağaları adı geçen eser sayfa 127. Bektaş Ağa sadece kara borsacılık yapmakla İstanbul esnafını ve halkını haraca bağlamakla yetinmiyordu. Aynı zamanda vilayetlerin işlerine de müdahale ediyordu. Vilayet memurluklarını para ile satıyordu. Keza mevleviyetleri ve müderrislikleri de bir gelir kapısı haline getiriyordu. Bürokratlar görev yaptıkları mevkileri rüşvet ödeyerek satın alıyor, bu nedenle pahalıya mal ediyorlardı. Dolayısıyla halka vermeleri gereken hizmetleri rüşvet, bahşiş ve haraç toplayarak paraya dönüştürüyorlardı. Böylece hem oraya tayin edilmek için ödedikleri bedeli tahsil ediyor, hem de büyük gelir ve kazanç elde ediyorlardı. Bu uygulama sonucunda merkezi yönetimi ipotek altına alan Bektaş Ağa'nın tesis ettiği mafyos örgütlenme, kademeli ve hiyerarşik olarak tabana kadar yansıyor, mafyos yönetim anlayışı yapılan atamalarla Osmanlı topraklarının en uç noktalarına kadar ulaşıyordu. Bektaş Ağa örgütü sadece mafyos faaliyetlerde bulunmakla kalmıyordu. Aynı zamanda Ocaklılara da kötü bir örnek oluşturuyordu. Ağaya bağlılık ve sadakat göstererek onunla birlikte hareket eden rütbe bakımından irili ufaklı diğer Ocaklılarda kendi güçleri ve etkinlikleri oranında ya bir çıkar grubu oluşturuyor ya da oluşturulan bir çıkar grubunun ayrıcalıklı şemsiyesi altına katılıyordu. Böylece Ocak'ta yasal hiyerarşiye paralel olarak bir de yasa dışı yapılanma, örgütlenme, organizasyon meydana geliyordu. Bu yapılanma Ocaklıların giderek kendi işlevlerini unutmalarına ve kalenderi, bektaşi, devşirme geleneğinin özündeki otorite tanımama ve hatta celalileşme eğilimini su yüzüne çıkararak açıktan sergileme aşamasına geliyordu. Ocak bünyesinde uzun bir aradan sonra oluşan irili ufaklı çıkar grupları her alanda güçleriyle orantılı olarak kendi otoritelerini tesis ediyor ve bu yasa dışı otoriteyi de kara paraya dönüştürebiliyorlardı. Ocakların elde ettikleri bu kara servetleri de genellikle Ocak Sarrafı adı verilen Musevi ve Ermeni sarraflar işletiyordu. Ocak sarrafları bir yandan bu işten kazanç sağlıyor, diğer yandan ulufe ve cülus bahşişlerinden vergi toplama ayrıcalıklarına kadar pek çok alanda ocakların karıştığı akçeli işlerde başrolü oynuyorlardı. Ocak, ocaklar kadar ocak sarrafları bakımından da önemli bir gelir kapısı teşkil ediyordu. Ocak ağaları bir bakıma ocak sarraflarıyla ortaklıklar tesis ediyorlardı. Geniş çapta tefecilik yaparak kazanç sağlayan ocak sarrafları yaptıkları işin bir gereği olarak tetikçilere ve tahsilatçılara gereksinim duyuyorlardı. Bu tetikçilik ve tahsilatçılık işlerini yine ocaklılara yaptırıyorlardı. Kaldı ki Bektaş Ağa'nın tesis ettiği spekülatif manipülatif piyasa oyunlarında kurduğu tekel düzeninde tarh ve nah operasyonlarında başrolü yine ocak sarrafları oynuyorlardı. Bektaş Ağa'nın finans bilgisini hayli aşan büyük mali portreler onun adına ocak sarrafları tarafından yönetiliyordu. Bu yapılanma beraberinde ocaklar gibi ve onlara paralel olarak ocak sarraflarının da örgütlenmesini ve ocağa daha etkili biçimde kök salmalarını gerektiriyordu. Böylece ocakların kaba gücüne dayanan mafyoz yapılanma geri planda kara para ile mafyoz karakterli mali örgütlenmeye dayanıyordu. Bir başka ifadeyle ocak ağalarının mafyoz çıkar grupları ile ocak sarraflarının mafyoz örgütlenmeleri birbirine yapışık Siyam ikizlerini anımsatıyordu. Kara para ocak kökenli ağalar ile sarraflar arasında gidip geliyor, piyasa tekerleri, tefecilik, rüşvet, haraç, yolsuzluk ve soygunlarla durmadan yavrulayıp çoğalıyordu. Hiç şüphe yok ki mutlak iradeyi elinde bulunduran sultan halifeler bu kara düzenin iç yüzünü ve işleyiş biçimini çok iyi biliyorlardı. Nitekim kara paranın toplanma odağı olan sadaret makamına kim gelirse onu yakından izliyor, servet amaçlanan düzeye gelince o sadrazam boğdurulup zenginliği müsaade edilerek el konularak hazineye irat kaydediliyordu. Şurası muhakkak ki bu mafyoz düzenin işleyişinden en büyük kazancı ocak sarrafları sağlıyor, onlar bütün siyasi çalkantılardan karlı çıkıyor ve çoğunlukla da muhteşem servetlerini kıskanç gözlerden gizlemeyi başarıyorlardı. Bu kara düzen ocağın dört direğinden en çıkarcısı olan Bektaş Ağa'ya devlet içinde büyük bir etkinlik kazandırıyordu. Nitekim ağa kendisinden habersiz sadrazam tayin edilmesini azmedemeyecek kadar güçlenmiş ve cüret kazanmış bulunuyordu. Bektaş Ağa'nın kazandığı bu etkinlik, cesaret ve cüret ise ocakların devlet yönetimine müdahale etmesi sürecini hızlandırıyordu. Ocak bir yandan soysuzlaşıyor, diğer yandan politize oluyordu. Bu yöndeki gelişme giderek kanlı bir tırmanış göstermeye başlıyordu. 1651 yılında sadaret makamında bulunan Melek Ahmet Paşa Osmanlı donanmasının Naxos'ta hezimete uğraması üzerine hazineye gelir sağlamak amacıyla bir tegaşişi akçe uygulaması yapılıyordu. Tegaşişi akçe, tegaşişi sikke uygulamalar için bakınız Sikkesi Sultanlar yayınları Murat Çulcu. Sadrazam bu uygulama ile yetinmiyor, takviye olarak 1000 kesede 300 kese kazanacak şekilde bir tegaşişi kuruş uygulaması gerçekleştiriyordu. Belgrad'da, Bosna'da ve Arnavutluk'ta düşük değerde kuruşlar bastırılıyor, 108 akçe hesabıyla tüccarı bu kuruşları kullanmaya mecbur ediyordu. Bu uygulama sonucu 120 bin altın gelir elde ediyor, altınları da ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Musevi sarraflara vererek 240 bin krona çevirtiyordu. Bir süre sonra da eksik kuruşlar piyasaya tedavüle çıkıyordu. Bizazistan ketüdası, sadrazamın aldığı yeni mali kararlara herkesi uymayı davet ediyordu. Zira tegaşişi kuruş uygulamasının yanı sıra sadrazam yeni vergiler de salmış bulunuyordu. İstanbul esnafının ezici bir çoğunluğu Kapıkulu ocaklarına kayıtlı bulunuyor, esami defterleri üzerinden ulufe alıyorlardı. Bunlar da ocaklılardan sayılıyordu. Ne ki Bektaş Ağa'nın tesis etmiş olduğu tekelci, spekülatif, manipülatif karaborsa düzeni esnaf içindeki küçük bir grup ile sadece ağanın adamlarını memnun ve ihya ediyordu. Diğer büyük çoğunluk ise bu Arnavut ağırlıklı özel organizasyonun dışında kaldığı için kara borsa uygulamasından diğerleri kadar faydalanamıyor ve rahatsız oluyorlardı. Kaldı ki Bektaş Ağa ve adamları kara borsa tekelini ellerinde bulundurdukları için fiyatları baskı yoluyla yükseltiyor, uymayanlara karşı kaba kuvvet ve şiddet kullanmaktan da kaçınmıyorlardı. Unutmamak gerekir ki Bektaş Ağa ve çıkar grubunun uygulamalarından cesaret alan diğer ocaklar sahipsiz ve korumasız esnafa karşı daha saldırgan ve acımasız davranıyor, mallarını çalıyor, yağmalıyor, gasp ediyorlardı. Direnenler ise yaralanıyor, hatta öldürülüyorlardı. Kısacası büyük bir kısmı ocaklı olan esnafın önemli bir kısmı da tesis edilen yasa dışı düzenden bunalıyor, bizar oluyor ve baş kaldırmak için adeta fırsat kolluyorlardı. Tüm bunların üzerine bir de tegaşişi akçe ve tegaşişi kuruş uygulamasıyla birlikte yeni mali önlemler, yeni vergiler de yürürlüğe girince baskı altındaki esnafın sabrı iyice taşıyordu. Esnaf ketüdağları alınan kararları ve başlatılan uygulamaları kabul etmiyorlardı. Bunu bildirmek üzere Melek Ahmet Paşa'nın huzuruna gidiyor, kendisinden adalet istiyorlardı. Fakat sadrazam ödünsüz davranıyor, gelenlere anlayışsızlık göstermekle kalmıyor, onları kafirler, yıkılın gidin diyerek kötü muamele ediyor, kovuyordu. Esnaf bu davranışa karşı tepki gösteriyor, haşa bu sözleri kabul etmeyiz, biz Müslümanız diye bağırıyordu. Kovulanlar bu kez de Şeyhülislam'a gidiyordu. Saraçhane Ketüdası Ramazan Dede ile birkaç söz eri, kendinizden kürk istenildiği vakit ayağa kalkıp Sultan İbrahim'i ve sadrazamı öldürdünüz de şimdi sıra bize gelince niçin karışmıyorsunuz? Emir şeriatındır. Ya kalk önümüze düş yahut ki ne olacak ise olsun dediler. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 181. Şeyhülislam Aziz Efendi göstericileri başından savmak amacıyla çeşitli bahaneler uyduruyor fakat bunu yine başaramıyordu. Nitekim esnaf Şeyhülislam'ı da arasına alarak bir ata bindiriyor ve saraya doğru yürüyüşe geçiyordu. Bu sırada konvoyun önünde yürüyen göstericiler "Ümmeti Muhammed, bize yapılan zulüm nedir? Aramıza kılıç girdi, kapayın dükkanınızı!" diye bağırıyor, çığırtkanlık yapıyorlardı. Nitekim dükkanlar kapanıyor ve göstericilerin sayısı hızla 50 bine yükseliyordu. Şeyhülislam'ı aralarına alan göstericiler sarayın ikinci avlusuna kadar giriyorlardı. Padişah Darü's-Saade önünde kurulan taht üzerinde oturuyor, gelenleri burada karşılıyordu. Esnaf Ketüdağları kendilerine yapılan zulmü anlatıyor, bunun üzerine bir de hileli akçe ve kuruş kesilmesinin kendilerini ne duruma soktuğunu padişaha arz ediyorlardı. Sultan 4. Mahmud size böyle zulüm edilmesine rızam yoktur diyor ve Melek Ahmet Paşa'yı huzuruna çağırtıyordu. Ancak canından korkan sadrazam gelmiyor, gönderdiği bir tezkereyle yaptığı işlerin gerekliliğini anlatıyordu. Bu sırada Şeyhülislam bütün vergilerin affedilmesi konusunda bir hattı hümayun çıkarttırarak tansiyonu düşürmeye, gerilimi azaltmaya çalışıyordu. Şeyhülislam hattı göstericilere vererek dağılmalarını istiyordu. Hattı hümayunu alan esnaf ketüdağları bir süre kendi aralarında durumu görüştükten sonra başlarına toprak atarak durumdan memnun olmadıklarını gösteriyorlardı. Ketüdağlar şöyle konuşuyorlardı. Padişahım, alem zulüm ile harap oldu. Hakikat hali sana bildirmezler. Sadrazamın ketmeder, yani gizler. 16 kimse vardır ki sana padişahlık ettirmezler. Beytül Mala, Miri'ye ait envali hep budarlar. Karaçavuş, Bektaş Ağa, Ketüda Bey, Samsoncu, Sarı Katip, Deli Birader falan ve filan devletini istila ederler. Al Osman devleti düşmüş ocağa yanıyor. Bunlar öldürülmedikçe padişahlık edemezsin. Memleketten fitne ve fesat mündefi olamaz. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 182. Esnafın ayaklanması haberini alan ocak ağaları gerçek hedefin kendileri olacağını tahmin ederek ocakları kışlalarda topluyorlardı. Bu sırada Valide Sultan durumun hassasiyet kazanması karşısında padişaha geri adım attırıyor, sadrazam Melek Ahmet Paşa'yı azlettiriyordu. Ocak ağalarının haremdeki yandaşları hemen devreye girerek sadaret için Karaçavuş'u öneriyordu. Kösem Sultan bu öneriyi benimseyerek durumu görüşmek üzere saraya davet ediyordu. Fakat Karaçavuş o cesareti gösteremiyor, mühür bana teslim olunmadıkça saraya gitmem diyordu. Bunun üzerine padişah en mahrem zevat ile durumu görüşüp değerlendiriyordu. Bu şahısların arasında yer alan Zenci, Hadım Süleyman'ın önerisini benimseyerek mührü Siyavuş Paşa'ya veriyordu. Böylece Abaza kabilesinden ve Asi Abaza'nın kölelerinden biri olan Siyavuş Paşa sadrazam oluyordu. Bu atama başta Bektaş Ağa olmak üzere ocak ağaları ve ocaklar tarafından benimsenmiyor, hoş karşılanmıyordu. Şeyhülislam ile yeni sadrazam gösterici esnafın yanına giderek ertesi gün divanın toplanacağı, isteklerin divanda görüşüleceğini, arzuları ve yararları doğrultusunda karar alınacağını bildirerek dağılmalarını istiyor, bunu da başarıyorlardı. Sadrazam ile Şeyhülislam daha sonra kışlalara gidiyorlardı.